Ayrım 27, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, Sayfa 320. Akşam çok ağır geçiyordu. Tedirgin Drew Latham için haddinden fazla ağır. Otel suiti onun hapishanesiydi. Havalandırma cihazıyla temizlenen odanın havası bile nefesini daraltmaya başlamıştı. Bir pencere açtı, anında geri kapattı. Paris havası nemliydi, klima daha iyiydi. Kendisinden oynaması beklenen kaçak rolü içinde sıkışıp kalmıştı. Dışarı çıkmalıydı. Dün koruma eşliğinde Bak sokağındaki dairesini ziyarete gittiği zamanki gibi. Bir saatten az sürmüştü. Hele sokakta bir iki dakika ama o saat, o dakikalar Antinous'ların Maison Rouge'daki insanı boğan kısıtlayıcı korunaklarından da Witkowski'nin yerinden de hatta Karin'in dairesinden bile. Hayır, Karin'in dairesinden değil. Kısa bir kurtuluş, bir soluklanma olmuştu. Başka bir şeyden kaçış olmuştu bu. Yıllarca kaçtığı bir şeyden. Harikaydı, sıcaktı, rahattı. Ama şimdi, şimdi yine kendini özgür biri gibi hissetmesi gerekiyordu. Birazcık bile olsa. İnsanların arasında, sokaklarda yürümesi gerekiyordu. Bu kadar basitti. İki saat önce henüz büyükelçilikteyken Karin'le konuşmuştu. Ona güvenlik sorunu nedeniyle bir daha kendisini Madeleine'den aramayacağına dair söz vermişti. Ama Karin kendisine acil bir mesaj iletmişti Washington'dan. Çok özel hattından Wesley Sorenson'a ulaşmaya çalışacak ve operasyonlar müdürü cevap verene kadar aramaya devam edecekti. Washington saatiyle 6'ya kadar temasa geçemezlerse saat kaç olursa olsun Sorenson'u evinden arayacaktı. Telefonunun dinlenmediğinden emin olduğu için onu Paris saatiyle 11, Washington saatiyle 6'ya kadar peş peşe aramıştı. Daha sonra Wes'in evini aramıştı. Telefonu bayan Sorenson açmış, tam bir casus işi olarak uygun sözlerle konuşmuştu. ''Kocam Paris'teki bir antikacıdan telefon bekliyor. Eğer siz oysanız Bay Sorenson bizim saatle 7 civarında buralarda olacak. Çok uygunsuz bir saat değilse o zaman tekrar arayın. Sizin ev numaranız bizde yok. Geçen ay gördüğümüz Goblen'le çok ilgileniyordu.'' ''O satıldı efendim.'' demişti Drew. ''Kendisini gece yarısından sonra tekrar arayacağım. Paris saatiyle. Sizin saatiniz de 7'de. Böyle mükemmel müşteriler için buna değer.'' Sorenson'un acil dediği şey neydi acaba? Her neydiyse boşa harcanacak bir saat daha vardı ve küçük otel suitindeki dehlizlerde yüzlerce ihtimal üzerine spekülasyon yapmak tahammül edebileceğinden fazlaydı. Bunun yanı sıra kendisini boğan bir üniforma vardı üzerinde. Saçları rezil bir sarı renge boyalıydı. Karen'in kendisine verdiği gözlükleri takabilirdi. Dışarıda hava karanlıktı. Değiştirilmiş bir dış görüntü ve karanlık güvenliği yeterince sağlardı. Sonunda küçük cep telefonunu aldı. Eğer Witkowski ya da elçilikteki temiz herhangi birinin acil bir durumda kendisine ihtiyacı olursa, otelde bulamadıkları zaman bu numaradan Drew'ya ulaşmayı denerlerdi. Lobiye inen asansöre bindi, resepsiyon masasını geçti, sonra Mon Colonel ve Monsieur Le Colonel Webster gibi selamlama asker selamıyla karşılık vermenin aptalca duygusu içinde döner kapıya gitti. Dışarı Castiglione Caddesi'ne çıktı. Oh tanrım, dışarısı ne güzeldi. Hapishanesinin duvarlarından uzakta. Sağa döndü, sokak lambalarından uzaklaştı ve kaldırımda yoluna devam etti. Havayı derin derin soluyup dimdik yürüdüğünü fark ederek tıpkı bir asker gibiydi. Kendi kendine güldü. Sonra olan oldu. Ceketinin içindeki telefon öttü. Alçak ısrarlı bir tonla o kadar şaşaladı ki asker ceketinin düğmelerinin yerini unuttu. Sadece bu lanet sesin kesilmesini istiyordu. Sonunda öten aleti çekip çıkardı, düğmesine bastı ve kulağına yasladı. ''Evet, ne var?'' ''Burası denizci birim W, sizsiniz Mr. Otelin dışında ne yapıyorsunuz?'' ''Biraz hava alıyordum, sizce bir sakıncası mı var?'' ''Hem de nasıl, ama artık çok geç takip ediliyorsunuz.'' ''Ne? Ne?'' ''Elimizde bir fotoğraf var, tam emin değiliz ama sanıyoruz bu Reynolds, muhaberattan alan Reynolds. Onu dürbünümüzde görüyoruz ama ışık çok iyi değil. Ayrıca bir şapka takmış, yakalarını da kaldırmış.'' ''Nasıl buldu beni? Üniformalıyım ve lanet saçlarım da sarı.'' ''Üniformalar kiralanabiliyor, hava karanlık ve başınızda da bir subay şapkası varken sarı saçın da pek bir faydası olmuyor tabii ki. yürümeye devam edin ve telefonu cebinize koyarken bol bol gülün. Sonra da sağdaki ilk dar sokağa dönün. Bölgeyi araştırdık. Ortaya çıkıp arkanızda olacağız. Tanrı aşkına durdurun onu, yakalayın onu. Eğer beni bulduysa mutlaka Bayan de Vries'in yerini de bulmuştur. O bayan her kimse bizim için öncelikli değil. Bizim için öncelikli sizsiniz bayım. O bayan benim için çok öncelikli ama Bay Koruma. Şimdi sesli sesli gülün, sonra da telefonu kapatın. Tamam. Drew kalabalık Castiglione caddesinde kendini rezil ederek uluyan bir sırtlan gibi güldü. Telefonu cebine koydu ve birkaç metre ilerideki ilk dar sokağa doğru sağa döndü. Ancak yürümek yerine deli gibi koştu, sağdaki ilk kapı eşiğine girdi ve ortadan kayboldu. Sinemalardaki koltuk arası koridorların topu topu ikisi genişliğinde olan sokak, Paris'teki aşağı yerleşim yerlerinden biriydi. Tarihi değeri çok yüksek ama kiraları çok düşüktü. Tek ışık iki sokak lambasından geliyordu. Lambalar yolun iki yanında karşılıklı duruyorlardı. Geri kalan her şey kara gölgelere gömülmüştü. Subay şapkasını başından çıkararak eşiğin duvarından bilim bilim dönerek bakındı. Daracık sokaktan elinde bir silahla temkinli adımla ilerleyen bir gölge, Drew'un küfürü basmasına neden oldu. Yanına bir silah almak aklına gelmemişti. Lanet olsun, sımsıkı üniformanın altına bir şey takmaya imkan yoktu ki. Sonra belli ki kimseyi görmediğinden silahlı adam öbür uçtaki lambaya doğru koşmaya başladı. Latıma bu kadarı yetti. Gölge görüş alanına geldiği anda Drew aniden sağ ayağını çıkardı, adamın oyduklarına bir tekme attı, sonra onu öne fırlattı. Alan Reynolds duvara doğru savruldu, ayakta dengesini kaybedince Latıma'nın eli boşta kalan silahı kavradı. ''Seni orospu çocuğu!'' diye kükredi Drew. Daha önce buzda hiçbir rakibine uygulamadığı bir saldırganlıkla Reynolds'u yere çarparak. ''Nereden geliyorsun, neler biliyorsun, ağabeyimden ne istiyorlar?'' ''Sen o değilsin!'' dedi Nazi yutkunarak. ''O kadar da kuşkulanmıştım ama beni dinlemediler.'' ''Ben dinliyorum seni piç kurusu!'' dedi Latam köstebeğin tabancasını alnına bastırarak. ''Konuş!''
''Konuşacak bir şey yok Latam, raporum ellerinde.'' Sen ve o De Vries denen kadın, kurduğumuz tuzak hepsi.
Birdenbire Reynolds'un sağ eli karanlıkta kendi yakasına uzandı, kumaşı sıkıp kabaran bir yumruyu ısırdı.
Ein Volk, ein Reich, ein Führer diye titredi Alan Reynolds son nefesinde.
W diye tanımlanan denizci birimi silahlarını çekmiş, karanlık, dar sokaktan koşturuyorlardı.
İyi misiniz diye haykırdı görevli çavuş.
''Hayır, iyi değilim.'' diye yanıtladı öfke içindeki Drew. ''Bu piç nasıl geçti bütün güvenlik taramalarını, nasıl o yüksek teknoloji mikroskoplarını, psikiyatristleri ve araştırmacıları geçti ki güya bunlar bir adayın ana rahmine düştüğü anı saati saatine, dakikası dakikasına bilirlermiş.
Hepsi işe yaramaz gerizekalı bunların. Bu adam sadece para veya birkaç madalya için ne oluk yapmıyordu. Siyanürünü içerken Nazi selamı verecek kadar tescilli bir fanatikti. Yıllar önce ortaya çıkarılması gerekirdi.
O konuda sizinle tartışamam dedi çavuş. Witkowski'ye adamı tespit ettiğimizi veya öyle sandığımızı duyurduk telsizle. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. İster bacaklarından ister kollarından vurun ama onu canlı getirin dedi.
Eh bu biraz zor olacak gibi çavuş.
Cesedi elçiliği alacağız ama önce sizi doğruca Interkontinental'e götürüyoruz.
Beni bırakmak için yolu uzatmanız gerekecek. Ben daha hızlı yürüyebilirim.
Eğer sizi bırakırsak albayım bizi yağda kızartır.
Eğer bırakmazsanız ben de onları kızartırım. Ben Witkowski'ye karşı sorumlu değilim. Ama kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaksa arayacağım ilk kişi o olacak.
Otel suitinde Latham telefonu kaldırıp albayın evini aradı. Benim dedi.
Bir kere daha adamlarıma bana karşı sorumlu olmadığını ve ne istersen yapacağını söylersen korumanı kaldırır, seni de bir Nazi suikast grubunun ellerine düşürmek için ne mümkünse yaparım.
İnanırım yaparsın.
Cehenneme kadar yolum var dedi öfkeli albay.
Nedenlerim vardı Stanley.
Yok canım neymiş bakalım.
Öncelikle Karin. Benim Harry değil de Drew olduğumu ve Karin'in de bu tuzağın bir parçası olduğunu bildiren bir rapor geçmiş herif Neolara.
Evet, yeterli nedenim var. Tuzağın ne olduğunu söyledi mi?
Siyanür onu yarıda kesti.
Evet, çavuştan aldım haberi. Bizim güvenlik denetimlerimizle ilgili düşüncelerini de.
İşe yaramaz gerizekalılar demiştim. Gerçekten de öyleler. Karine evden çıkar Stanley. Eğer Reynolds beni bulduysa Madlen sokağının haydi haydi bulur, çıkart onu.
Nereye götüreceğimiz hakkında önerileriniz var mı acaba?
Buraya Intercontinental'e getir, sarı peruk falan.
Bunlar senden beklenmeyecek kadar alıkça sözler. Eğer Reynolds seni orada bulduysa başka kime söyledi ve ona kim söyledi?
Bir şeylerin hasretini çekiyorum.
Hiç kuşkusuz çekiyorsundur. Elçilikteki bir başka Alan Reynolds, bir başka köstebek daha var. Ve bu tepelerde bir yerde. Albay Webster Washington'a geri çağrıldı bahanesiyle seni Normandy Oteli'ne göndereceğiz.
Bunun olumsuz bir anlamı var, öyle değil mi?
Aslını sorarsan senin yetersiz olduğunu ima edeceğiz. Fransızlar, Amerikalılar hakkında böyle şeyler duymaya bayılırlar.
Albay Webster öfkeden kuduruyor. En azından bu sarı saçları yıkayıp üniformadan kurtuluyorum, doğru mu?
Öyle değil dedi Witkowski. Biraz daha katlanacaksın her ikisine de. Ortalıkta eski adınla dolaşamazsın. Elinde hazır doğru dürüst bir kimlik kartı varken onu kullanmaya bak. Bilgi dışarı sızdırıldı belki ama bu sayede köstebeğin kim olduğunu bulabiliriz. Çember gitgide daralıyor ve senin burada olduğunu bilen birkaç kişiyi göz hapsinde tutuyoruz. Ki bunlar da topu topu bir iki kişi. Korumalar, Reynolds ve şu sıralarda kuzey yarım kürede bir yerlerde kardan evlerin kapılarını aşındıran şu Lewis, o kadar.
Eğer Reynolds doğru insanlara bilgi sızdırdıysa mezarımı kazmaya başla.
Buna gerek yok. Koruma altındasınız albayım. Aa sahi. Karin sana söyledi mi? Wesley Sorenson sana ulaşmaya çalışıyormuş. Ona yerini vermedik, o da istemedi zaten. Ama ona telefon edeceksin.
Sırada hemen o var. Normandy'ye giderken beni tekrar ara ve Karin'i de tehlikeden uzaklaştıralım. Normandy'ye ne dersin?
Bir casus olarak çok açık veriyorsun Latham.
Drew telefonu kapatıp saatine baktı. Gece yarısını geçiyordu. Washington'da saat 7'yi geçmişti. Telefonu kaldırıp Amerika'nın numaralarını tuşladı.
Buyurun
dedi Sorenson'un sesi. Paris'ten antikacınız.
Şükürler olsun, kusura bakma biraz geciktim ama bu başka bir hikaye şimdi. Başka bir baş ağrısı ama felaket sayılmaz.
Bana anlatabilir misin?
Şu anda değil.
Öyleyse bu kadar acil olan ne?
Moro, artık temiz.
Bunu duymak çok güzel. Büyük elçiliğimiz değil ama.
Bunu öğrendim. Senin durumunda karar vermek çok zor. Eğer kapana kısıldıysan, nereye gideceğini de bilmiyorsan...
Dur bir dakika Wes. Benim Witkowski ile bir problemim yok diye sözünü kesti Latham.
Benim de yok ama onun yanına sokulmayı başarmış.
Kabul, birisi başarmış.
Öyleyse Moro'ya dön. Senin sağ olduğunu bilmiyor. Bu nedenle daha önce beni ara. Ben de ona bir senaryo uydururum.
Hala olanları bilmiyor mu?
Çok büyük hatalarımızdan biri.
Unutmadan, Büyükelçilik muhaberattan Alan Reynolds diye birini duydun mu?
Duydum diyemeyeceğim.
Biz de duymasaydık keşke. Adam bir ne oydu?
Ne? Ne oldu ona?
Öldü.
Bunda üzülecek ne var?
Sevinecek bir şey de yok. Onu canlı istiyorduk.
İşler bazen ters gider. Benim de teması kesme.
Yirminci bölüm. Gerhard Kroeger sol elinde şifre kitabı, sağ elinde bir kurşun kalem, Bond'dan gelen faksla uğraşıyordu. Mesajdaki şifreli kelimelerin üzerine uygun harfleri yerleştirdi. İşini bitirmeye doğru yaklaştıkça içi içine sığmaz olmuştu. Heyecanlıydı ama kontrolü de elden bırakmıyordu. Çünkü bilim adamı tarafı onun işinin üzerine dikkatle eğilmesini sağlıyordu. Sonunda bitirdi. Gururlu bir mutluluk kapladı her yanını. O kendileriyle çok övünen Blitzkriegçilerin yapamadığını Amerikan Büyükelçiliğindeki muhbir yapmıştı. Köstebeğin bilgileri hatalıydı ama hayatta kalan Latham'ı bulmuştu. Son kaynağının adı verilmemişti ama muhbir bu kaynağın tartışılamayacak bir kimse olduğunu, yıllar yılı uğraşarak o kadını kendilerinden biri yaptığını iddia ediyordu.
Bu kadın uğruna muhbir çok şeyler yapmıştı. Kadın da şimdi epeyce yükünü tutmuştu. Kadının muhbire yalan söyleyemeyecek olmasının iki nedeni vardı. Birincisi çok masraflı bir hayat yaşamasıydı. İkinci ve daha önemli olanıysa deşifre olma korkusuydu. Onlar içeriden bir bilgi aktarım zinciri oluşturuyorlardı. Muhbirin hatalı olduğu noktaysa suikast girişiminden kurtulan Latham'ın Harry Latham değil de konsolosluk operasyonları görevlisi kardeşi Drew Latham olduğu yolundaki görüşüydü. Kroger bunun çok saçma olduğunu biliyordu. Kanıtlar aksi doğrultudaydı. Yalan olamayacak kadar çeşitli kaynaklardan gelen kanıtlar, polis raporları, basın ve hükümetin katilleri bulmak için yürüttüğü geniş çaplı arama çalışmaları bir tarafa, ortada bir de ikinci şube müdürü Moro ile yardımcısının tanıklıkları da vardı. Moro'nun yardımcısı Harry Latham'ın ateş edildikten sonra tekrar metroya bindiğini görmüştü. Fransız istihbaratındaki bütün elemanlar arasında kardeşliğe yalan söylemeye cesaret edebilecek en son kişiydi Moro. Şayet söyleyecek olursa artık bir daha kurtarılamayacak bir biçimde rezil olacaktı. Bern'deki hesabına aktarılan paralar bunun garantisiydi.
''Benim içerideki kaynağım'' diyordu Bond'dan gelen mesajda. Fransız devlet arşivinin Albay Anthony Webster için bazı belgeler düzenlediğini, askeri bir kimlik kartı çıkardığını ve Castiglione'deki Hotel Intercontinental'de Büyükelçilik adına oda rezervasyonu yaptığını söylüyor. Yine bu kadın bir ara plastik askeri kimliği gördüğünü belirtiyor. Yapıştırılmış resim de tabii ki uydurma. Benzer yüz hatlarında birisi ama saçları koyu kumral değil, sarı ve geniş çerçeveli gözlükleriyle üniforması var. Bu kadının her ne kadar Harry Latham'ın resmini görmemiş de olsa, kimlikteki fotoğrafın konsolosluk operasyonları görevlisi Drew Latham'a ait olduğu inancında. Güvenlik tarafından onaylanan büyükelçilik kayıtlarına göre Drew Latham'ın cesedi Amerika'daki ailesine gönderilmiş. Ancak Amerikan diplomatik uçuş kayıtları da dahil benim şahsi araştırmalarım söz konusu transferin yapılmadığını gösteriyor. Bu yüzden bana göre Intercontinental'deki Latham, Harry Latham değil, onun kardeşidir. Elçiliğin güvenlik birimi ve Hollandalı kadın ile De Vries, kardeşliğimizin bir elemanını veya elemanlarını tuzağa düşürecek bir planı yürürlüğe koymuşlardır. Bu tuzağın ne olduğunu bu gece öğrenebilmeyi umuyorum. Latham'ın otelinin dışında duracağım. Bütün günlerimi, gecelerimi alacağını da bilsem orada bekleyip Latham'ı ele geçireceğim ve öğreneceğim. Olmazsa önceden kararlaştırılan şekilde onu öldüreceğim.
Saçmalık diye düşündü Kroger. Kardeşlerin genellikle birbirine benzer yüz hatları vardır. Amerikalılar neden öldürülen Latham'la ilgili yalan söylesinler ki? Bunun için hiçbir neden yoktu ama olmaması için de bir neden yoktu. Harry Latham'ın listesi her yerde ortaya çıkan Naziler için geniş çaplı bir araştırmanın anahtarıydı. Ona ihtiyaçları vardı. Bu yüzden de onu hayatta tutabilmek için bu kadar çabalıyorlar. Onu çirkef antinayuslara korutmaktan sahte askeri kimlikler çıkarmaya, onu otel gezdirmeye kadar her şeyi deniyorlardı. Harry Latham veya Alexander Lasseter bir istihbarat kaplanıydı. Kardeşinin yasını tutuyor ve ne pahasına olursa olsun intikam almaya çalışıyordu. Ama kabaca 28 saatlik bir sürenin sonunda kendisi için artık her şeyin nafile olacağından haberi yoktu. O da ölecekti. Ama Gerhard Kröger için onun ölümü çok şey fark ederdi. Onu bulup kafatasını parçalamak gerekiyordu. Artık nereye gideceğini biliyordu. Bir yandan da çaresizlik içinde muhbirlerinin infazı doğru biçimde çoktan gerçekleştirmiş olabileceğini umuyordu. Saat sabahın ikisi olmuştu. Kröger ceketini giydi, üzerinde de yağmurluk geçirdi. Yağmurluğu 6 tane Black Talon fişeği alan büyük kalibreli, kocaman bir tabancayı gizlemek için gerekmişti sadece. Kurşunların her biri vücuda saplanır saplanmaz bir havai fişek gibi parçalara ayrılıyor, bunun sonucunda insanı paramparça ederek öldürüyordu.
''Saat tam üçte seni alacaklar.'' dedi Witkowski. ''Daha önce alamazlar mı?'' diye sordu Latham.
''Lanet olsun, sadece 45 dakikacık.
Sen aşağı inene kadar lobide bir birim, sokakta da bir ekip olsun istiyorum. Bu biraz zaman alır, uygun sivil elbiseleri falan.
Tamam, ya Karin?
Başına bir kötülük gelmesine engel olundu istediğin gibi. Sarı peruk falan sanırım böyle olmasını önermiştin.
Nereye gitti?
Senin olduğun yere değil.
Çok insaflısın Stanley.
Annem gibi konuştun. Tanrı ruhuna huzur versin.
Aynı şeyi niçin senin için dileyemiyorum?
Çünkü sen hep her şeyin anında olmasını istiyorsun ki ben de buna izin veremem. Adamlarımdan biri bavullarını ve bond çantasını sen aşağı inmeden 15 dakika önce alacak. Eğer biri sana nereye gidiyorsun derse uyku tutmadı de. Dışarıda yürüyüşe çıkacağını söyle. Biz otelle daha sonra ilgileneceğiz.
Gerçekten de Reynolds'ın buradaki diğer neolara haber uçurduğuna inanıyorsun ha?
Doğrusu hayır. Çünkü elimize geçen bilgilere göre katil müfrezesi darmadağın olmuş. Kime haber uçuracaktı ki? Almanya'dan kimse buraya zamanında gelemez. Ve şu Kröger denen herif de zaten suikastçı değil, bir doktor. Benim görüşüm şu ki o burada üstlerine bilgi vermek için bulunuyor, tetik çekmek için değil. Ama nasıl çekileceğini biliyor olsa bile. Reynolds başına buyruk hareket ediyordu. Çünkü benim evin civarında görülmüştü. Belli ki kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Seni öldürmek ona puan kazandıracaktı.
Kendisinin teşhis edildiğinden gerçekten haberi olup olmadığını bilemeyiz Stanley.
Gerçekten mi? Öyleyse neden bu sabah elçilikte boy göstermedi? Unutma Çlopak, iki Neo da benim evdeki alarm sisteminden kurtulup kaçmıştı.
Yangın merdiveniyle şu halı hikayesi değil mi diye sözünü kesti Drew.
Gitgide daha da zekileşiyorsun. Eğer A, B'ye ve B, C'ye eşitse o zaman A'nın C'ye eşit olduğu konusunda bahse girilebilir. Hiç fena sayılmazsın.
İşte şimdi her gibi konuştun.
İltifatına teşekkürler. Haydi hazırlan bakalım.
Latham çabucak valizini topladı. Çok kolay oldu çünkü zaten hemen hemen hiç açmamıştı. Sadece sivil pantolonunu ve blazer ceketi bıraktı dışarıda. Bunlar bir elçilik ataşesinin gündelik giysileriydi. Artık bekleyiş başlamıştı. Hapishanesinin duvarları içinde son dakikaları saymaya başladı derken telefonu çaldı. Witkowski'den telefon beklediğinden hemen aizeyi kaldırdı.
Evet, şimdi ne var?
Ne vardı ne demek, benim, sevgilim, Karin.
Of, neredesin?
Sana söylemeyeceğime dair yemin ettim.
Allah kahretsin.
Yo, Drew, buna güvenlik diyorlar. Albayım bana seni nasıl nakledeceğini anlattı, neresi olduğunu bilmesem iyi olur.
Bu iş iyice saçma sapan bir hal almaya başladı.
O zaman sen düşmanımızı tanımıyorsun. Ben sadece senin dikkatli olmanı, çok dikkatli olmanı istiyorum.
Bu gece olanları duydun mu?
Reynolds'ı mı? Evet, Witkowski söyledi. Ben de o yüzden aradım zaten. Albayıma ulaşamıyorum. Hattı kilitlenmiş. Yani elçilikle sürekli görüşme halinde. Ama birkaç dakika önce aklıma birden bir şey geldi. Ve benim dışımda bir başkası da bunu bilmeli.
Neden bahsediyorsun?
Alan Reynolds haritalarımız ve ulaştırmayla ilgili bilgi almak için sık sık arşive uğrardı.
Kimseye tuhaf gelmedi mi bu diye araya girdi Latham.
Yo, hayır. Hava yollarına telefon etmekten veya tren tarifelerinde iz sürmekten ya da daha kötüsü minik minik harflerle basılmış Fransız yol haritalarını almaktan daha kolaydı. Bizimkiler okunaklı ve İngilizceydi.
Ama sana bir şey tuhaf geldi değil mi?
Doğrusunu istersen daha önce bir şeyden şüphelenmemiştim. Albay bu gece olanları anlatınca aklıma geldi. Adamlarımızın çoğu Fransa, İsviçre, İtalya ve İspanya'yı kapsayan hafta sonu gezilerine çıkarlar. Paris'te gezmeye çıkan çok azdır. Yok yok, gerçekten bir şey vardı ve de tuhaf bir şeydi.
Neydi peki?
Ulaştırmaya gittiğim iki seferde Reynolds'u ulaştırma bölümüne giden koridorların sonuncusundan çıkarken rastlamıştım. Onu öyle görünce bürolardan birinde arkadaşı var, bir öğle veya akşam yemeği ayarlıyorlar gibi şeyler düşünmüştüm.
Ama şimdi farklı mı düşünüyorsun?
Evet ama yanılıyor da olabilirim. Arşivde hepimiz farklı gizlilik derecelerine sahip malzemelerle çalışırız. Çoğu malzeme onlara verilen gizlilik derecesine gerçekten layık olmayabilir. Ama herkes bilir ki son koridordakiler, yani kapıdan en uzaktakiler, temel olarak son derece gizli bilgilerle uğraşırlar.
Hiyerarşik bir düzenleme demek dedi Latham. Dosyaların gizlilik dereceleri ilk holden sondakilere doğru gittikçe artıyor herhalde.
Pek öyle değil diye karşılık verdi Karin. Bürolar farklıdır sadece. Birisi çok gizli bir konu üzerinde çalışıyorsa son koridora geçer. Burada bilgisayarlar çok daha zengindir ve haberleşme anında bütün dünyayla iletişim kuracak bir sisteme sahiptir. Buraya geldiğimden beri iki kez çalıştım orada.
Son koridorda kaç büro var?
Ana koridorun her iki yanında 6'şer tane.
Sen Reynolds'u hangi yanda gördün?
Sol tarafta. Başımı sola çevirdim, hatırlıyorum.
Her iki seferde de mi?
Evet.
Ne günlerde, hangi tarihlerde gördün onu?
Aman tanrım, nereden bileyim? Birkaç hafta önce de olabilir, 1 veya 2 ay önce de.
Hatırlamaya çalış Karin.
Eğer hatırlayabilirsem söylerim Drew. O sıralarda bunu gerçekten önemli görmüyordum.
Önemli, o adam önemli.
Niye?
Çünkü şüphelerinde haklısın. Witkowski diyor ki elçilikte bir başka Alan Reynolds, bir başka köstebek varmış. Çok yukarılarda ve çok içerilerde.
Bir takvim alıp önce olamayacak haftaları, sonra da günleri çıkaracağım. Deliler gibi uğraşıp o sıralarda ne üzerine çalıştığımı hatırlamaya çalışacağım.
Büyük elçilikte bir ona gitmenin sana faydası olur mu?
Bu da benim bodrum katlarının altlarında bir yerlerdeki süper bilgisayara girmem demek. Kağıtlar imha edildiğinden 5 yıl içindeki bütün kayıtları saklıyor.
Bu ayarlanabilir.
Bilgisayara ulaşmam ayarlansa bile onu nasıl kullanacağım hakkında hiçbir fikrim yok ki.
Biri biliyordur.
Saat sabahın 2:30 hayatım.
Kaç olursa olsun, onu her kim işletiyorsa Cortland çağırabilir. Eğer o çağıramıyorsa Wesley Sorenson çağırabilir. O da çağıramıyorsa o zaman lanet başkan çağırabilir.
Öfkeye kapılmanın bir faydası yok Drew.
Sana kaç kere söyledim, ben Harry değilim.
Harry'i severdim ama o da asla sen değildi. Ne yapman gerekiyorsa yap. Belki de yalnızca bu kadar öfkeliyken yapılabilecek şeylerdir.
Latham telefonu kapatarak konuşmayı kesti, sonra hemen elçiliği aradı. Büyükelçi Cortland'la görüşmek istediğini söyledi. Saatin kaç olduğu umurumda değil diye bağırdı santral görevlisi karşı çıktığı zaman. Bu bir ulusal güvenlik meselesi. Ben de Washington'ın konsolosluk operasyonlarının emirleri doğrultusunda hareket ediyorum. Buyurun, ben Büyükelçi Cortland. Bu saatte bu kadar önemli ne olabilir?
Bu telefon güvenli mi efendim diye sordu Latham sesini bir fısıltı tonuna indirerek.
Seni beklemede tutup öbür odadan alacağım. Orası sürekli temizdir. Ayrıca burada karım uyuyor.
20 saniye sonra Cortland üst kattaki bir telefondan konuşmaya devam ediyordu.
Pekala, kimsiniz ve nedir bütün bunlar?
Ben Drew Latham efendim.
Tanrım, sen ölmüştün, hiçbir şey anlamıyorum.
Anlamak zorunda değilsiniz Sayın Büyükelçi. Sadece bilgisayar büyücülerinizi bulup onlara aşağıdaki süper aletin başına geçmeleri emrini verin.
Çok zor, aman tanrım, sen öldürülmemiş miydin?
Bazen aklı hayale sığmaz işler yapar insan ama lütfen sizden rica ettiğimi yapın. Ayrıca sizin oradan yapılabilecek bir şey var. Witkowski'nin telefon görüşmesini kesip beni aramasını söyleyin.
Neredesin?
O biliyor, çabuk olun. Buradan 15 dakika kadar çıkmam gerekiyor ama onunla konuşmadan çıkamam.
Pekala, pekala, nasıl istersen. Yaşadığına memnun olduğumu söylemeliyim.
Ben de, haydi Sayın Büyükelçi.
3 dakika sonra Latham'ın telefonu çaldı. Stanley.
Ne haltlar dönüyor orada. Karin de beni en kısa zamanda Büyükelçiliğe götür.
Drew bir iki kelimeyle Karin'in Alan Reynolds hakkında kendisine söylediklerini ona anlattı. Birkaç dakika asıl senaryoyu değiştirmez delikanlı. Belirlediğim süreye bağlı kal, seni elçiliğe alacağım. İkinizle de orada görüşürüm.
Latham bekledi. Witkowski'nin denizcisi sivil elbiseler içine çıka geldi, valizini ve evrak çantasını aldı.
4 dakika sonra aşağıda olun efendim dedi adam saygılı bir tavırla, biz hazırız.
Sizler hep bu kadar sakin misinizdir diye sordu Latham.
Öfkeyle kalkan zararlı oturur derler efendim, bilirsiniz.
Neden bunu daha önceden de duyduğum gibime geliyor?
Bu konuda bir fikrim yok.
Aşağıda görüşürüz.
27. ayrımın sonu. Sayfa 332.